Ayrım 21. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 179. Gülnazmiye sağa sola bakındı, ortalıkta kimsecikler yoktu. Barış'ın dosyasına bakmak için harika bir fırsattı. Hemşireler ilaç zamanı gelen hastalarla meşguldüler, en az bir saat ortalıkta görünmezlerdi. Hastalara ilaçlarını yutturmak ciddi bir meseleydi çünkü çok zaman alıyordu. Öldürülecekleri paranoyası başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ilaçlarını içmemekte direnen hastalar hapları dillerinin altında saklıyorlar, zorlanmadıkça yutmuyorlardı. Aralarında ilacı damağına yapıştırmak, neredeyse gırtlağına gizlemek, hatta küçük parçalara ayırıp düşmüş diş dolgularına sıkıştırmak, sonra da tek tek tükürmek gibi akıl almaz yöntemler geliştirenler vardı. Kısa bir süre öncesine kadar kimin ilaçlarını düzenli aldığı, kimin almadığı belli değildi. Özellikle genç hemşireler, temizlik konusunda zaten ciddi sorunları olan hastaların ağzına bakmaktan iğrendikleri için kontrol etmeyi unutmuş gibi yapmayı adet haline getirmişlerdi. Hastanede hastalara ilaç yutturma konusunda bir başı bozukluktur gidiyordu. Ama bir gün bir olaydan sonra öfkeden eli ayağı titreyen başhekim bütün hemşireleri yemekhaneye topladı. Bangır bangır bağırarak hepsini şiddetle azarladı. Görevlerini layıkıyla yerine getirmeyenler hakkında gereğinin yapılacağını üstüne basa basa söyledi. Bu konudaki esas sorumluluğun da başhemşire Servinaz Ceviz'de olduğunu çok sert bir ifadeyle hatırlattı. Buna Kırşehir'in Çiçek Dağı kazasına bağlı bir köyde yaşayan, orta halli bir çiftçinin kızı, bipolar afektif bozukluk tanısıyla yatan 22 yaşındaki Leyla Böğrü'nün başhekimin kapısının önünde "Amanın Leyla" türküsünü söyleyerek anadan doğma soyunması neden oldu. 5 yıl içinde 6 kez hastaneye yatırılan, her yatırılışında aşağı yukarı 3 ay kalan Leyla Böğrü'nün hastalığı, 4 günlük gelinken artık gizlenemez bir şekilde ortaya çıkmıştı. Konu komşunun henüz farkına varmadığı, ağılda koyun sağarken çırılçıplak soyunmak, maaile televizyon izlenirken ekranın önüne geçip şalvarını çıkarmaya kalkmak gibi taşkın ve uygunsuz hareketleri cinsel azgınlığına yorulan, bu nedenle her defasında anasından bayılıncaya kadar dayak yiyen Leyla Böğrü, bu gidişle ailenin başını derde sokacağı, adını lekeleyeceği korkusuyla ilk talibi Mustafa Kekli'ye verildiğinde 17 yaşındaydı. Kızın uzun saçlarının güzelliğinden ve bebek gibi yüzünden başı dönen, henüz 18 yaşındaki Mustafa Keklik, anne babasının hele bir askere git gel yollu öğütlerine kulak asmamış, bu kızı alacağım diye tutturmuştu. Kızının talibinin çıkması koyuncu Abdurrahman'ın canına minnetti. Her kız babasından beklenen nazlanmayı göstermek şöyle dursun, iki bayram arası düğün olmaz bile demedi, bir an evvel kızının başı bağlansın diye ısrarcı oldu. Leyla'yı eksiksiz bir çeyizle gelin etmek için ağalındaki 50 baş koyunun onunu yarı fiyatına celebe sattı, gıkı bile çıkmadı. Leyla'nın annesi Nazife o kadar verimkâr değildi. Arada bir alıp başını giden, döndüğünde yokluğuna deredeydim, tarladaydım, değirmene gittim diye saçma sapan bahaneler bulan kızının taşkın hareketleri nedeniyle içi içini yiyordu. Söz kesildikten sonra gene bir gün ortadan kaybolan, saatler sonra eve dönen kızına neredeydin diye sordu. Leyla yine her zamanki cevaplarından birini verince, iyice huylanan Nazife, Leyla'yı bir kenara çekti. Gerdekten sonra seni bozuk çıktı diye geri getirirlerse evladım falan demem, Kur'an çarpsın ellerimle boğarım, bana şimdi doğruyu söyle, kızı olan kız mısın diye sordu. Leyla annesinin sorusunun ciddiyetinin farkında olmayarak boş boş baktı, konudan konuya sıçrayarak düğüne kırmızı ruj isterim, Niyazigillerin koyunu kurt boğmuş gibi abuk sabuk şeyler söyledi. Nazife kızının ağzından doğru dürüst bir cevap almayı başaramayınca, kaderde varsa çekeriz deyip düğün hazırlıklarına girişti. Mustafa Kekli'nin anne babası, koyuncu Abdurrahman'ın kızını gelin etme konusundaki bu aşırı hevesli tavrını pek hoş karşılamamışlardı. Durumdan çok huylandılar, yol yakınken bu işten caymak istediler. Ama oğlanın aşktan gözü kör olmuştu. "Bana Leyla'yı almazsanız kendimi vururum, yeminle vururum," diye bağırıp kriz geçirince korktular. Oğullarının da sağı solu pek belli olmuyordu. Yapar mı yapar diye düşündüler. Kaderlerine razı oldular. Leyla annesi köşeye çekip sıkıştırdığında ağlayıp zırlasaydı, "Kız değilim, beni filanca bozdu," deseydi, Nazife kızını öldürecek değildi. Kahrolurdu kahrolmasına, ama saçını başını yolmakla, gene bayıltıncaya kadar dövmekle, odaya kapatmakla yetinirdi. Kadın bir rezalet kokusu alıyordu, çok huzursuzdu. Kızlarının bozuk olduğunu daha baştan bilirlerse, hiç değilse dünürlere haber gönderip, bu işin oluru yok derler, işi bozarlar, çıkacak muhtemel talipleri de, kızımız daha çok ufak diyerek geri çevirirler. Böylece kimseye rezil olmadan, kızlarını kim bozduysa onunla meseleyi halletmeye çalışırlardı. Ama o oldu, bu oldu, aileler gençleri evlendirmekle caymak arasında gitti geldi, sonunda düğün zamanı geldi çattı. Düğün gecesi arada atıştıran kara rağmen, bahçede kurulan upuzun sofrada, davetlilere kazanlar dolusu etli pilav, üzüm hoşafı ve yoğurt ikram edildi. Her iki tarafın da akraba kızları, genç gelinleri, damadın elini bol tutup aldığı kına ile elleri kınalanmış, tiril tiril elbiseler giymiş köy kızları, Mustafa'ların evinin üst katında tepsi ve kaşık çalıp türkü söylediler. Yoruluncaya kadar üç oğlan yürü güzel oynadılar, kıvrak halayı çektiler. Mevsim yaz olsa bahçede kızlarla karşılıklı Hasan Dağ sekmesi oynayacak olan, ama ortalık buz kestiği için eve kapanan delikanlıların bazıları, düğüne gelmeden önce afyon çekmekle yetinmeyip üzüm hoşafına gizlice kattıkları vodka ile kafayı iyice bulmuşlardı. Onlar da alt katta doyasıya eğlendiler. Davul zurna kah alt katta kah üst katta, genellikle de bahçede susmak bilmedi. O kadar ki damadın ailesine küs olduğu için düğüne gelmeyen bir yakın komşu, muhtarın evine gidip gürültüden şikayet etmek istedi. Ama muhtar da düğündeydi. Adam aşka gelmiş, boyuna havaya mermi sıkıyordu. Davul zurnanın sesinden kafaları kazan olan ihtiyarlarla çocuklu aileler evlerine döndükten sonra, kör kütük sarhoş olmuş gençler bahçeye çıktılar. Kar altında davulcuyla zurnacıyı oynatırlarken, birdenbire sudan bir sebeple kudurup birbirlerine tekme tokat giriştiler. Hatta bir iki kere silah bile patladı. Kızlar çığlık çığlığa bağırdılar. Erkek tarafının aklı başında büyükleri, gençlerin iyice azmışlarını düğünden uzaklaştırdılar. Ortalık yatıştı. Nihayet saat ilerleyip bütün misafirler gittikten sonra, yakın arkadaşları damadı sırtına vura vura gerdek odasına soktular. Mustafa Keklik de böylece muradına erdi. Ertesi sabah korkudan tir tir titreyen Nazife'ye müjde verildi. Leyla kızı olan kızdı. Kanlı çarşafı görünce Nazife sevincinden hüngür hüngür ağladı. Bayram sabahıydı, tantanası hala konuşulan düğünün üstünden henüz 4 gün geçmişti. Boynuzlarına kırmızı kurdeleler bağlanmış, biri damadın adağı, iki kınalı koç dualarla kesilmiş, kanı yeni evlilerin alnına sürülmüştü. Leyla'nın mutluluktan sarhoş bir halde bastığı yeri bilmeyen kocası Mustafa ile kayınpederi ve kayınbiraderleri hayvanları yüzmüş parçalamışlardı, dağıtılacak etleri tartıp ayırıyorlardı. Kaynanası ise kurbanların ciğerlerini, böbreklerini, etlerin çabucak pişecek taraflarını doğramış, bahçede devasa bir bakır tencere de kavuruyordu. Kurban işi bittikten sonra alt katta yer sofrası hazırlandı, kavurma sıcak sıcak ortaya kondu, eltilerin kerpiç fırında bayram için pişirdiği ekmekler elle koparıldı. Çoluk çocuk, o sırada evde kim varsa herkes yemeğe oturdu. Kayınpederi tam bismillah deyip ilk lokmasını ağzına atmıştı ki, Leyla böğrü, kocasının erkekliğinin olmadığını, hem de en ağza alınmayacak kelimelerle söyleyivermiş. Bununla da yetinmeyip kahkahalarla gülerek ayıp hareketler yapmaya, göğsünü bağrını açmaya başlamış, sofra başındakilerin nutku tutulmuştu. Mustafa yerinden fırladığı gibi Leyla'nın üstüne atladı, ağzını kapatmaya çalıştı. Kız üstünü başını yırtmaya kalkıp ayıp sözler söylemeye devam edince, Mustafa'nın anne babası 4 günlük gelinlerinin hiç de normal olmadığını anladılar ve düğünü bayramdan sonra yapalım dedikleri halde, Abdurrahman'ın niye bir an evvel olsun diye ısrar ettiğini, niye bu kadar verimkar olduğunu da çözmüş oldular. Leyla bir taraftan soyunup bir taraftan da yemeklerini zehir ettiği aile bireyleriyle bahçede kar altında kovalamaca oynadıktan, Mustafa'nın ve kayınbiraderlerinin eline her geçtiğinde adam akıllı dayak yedikten sonra bitkin düştü. Bayılacak hale gelmiş kızı kolundan tutup Abdurrahman'ın evine götürdüler, ağır hakaretlerle adamın başına attılar. Nazife aşırı hareketten ve dayaktan bitip tükenmiş kızını bir de kendisi dövmek için soba maşasını kaptı. Leyla hala Mustafa hakkında olmadık şeyler söylüyor, kahkahayla gülüp duruyordu. Nazife gidinin orospusu diye üstüne yürüdüğü anda Abdurrahman karısının önüne geçti, maşayı elinden zar zor aldı. Nazife seni doğuracağıma taş doğuraydım diye ayılıp bayılırken, düğünden beri gözüne uyku girmeyen ve bayram günü yediği dayağın acısını yeni yeni hissetmeye başlayan Leyla, genç kızlık odasına gitmiş, yüklükten yorganını çıkardığı gibi üstüne örtmüş, vurup kafayı yatmıştı. Nazife ile Abdurrahman fena kapıştılar. Nazife kızını elinden aldığı için kocasına saldırdı, Abdurrahman da karısına bağırdı çağırdı. Adam ilkokul 3'ten ayrılmaydı, doğru dürüst eğitimi yoktu ama akıllı biriydi. Kahvede buldukça gazete okur, iyi kötü televizyon izlerdi. Akıl hastalığı diye bir şey olduğunun farkındaydı. Leyla'yı dayakla, sopayla zapt etmelerinin mümkün olmadığını anlamıştı. Önce Kırşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Leyla'nın derhal yatırılması gerektiği ortaya çıktı. Böylece 4 günlük geline ruh sağlığı hastanesinin yolu göründü. Leyla'nın elçileri çenelerini tutmayıp durumu bütün köye, hatta civar köylere 1000 katarak yaydıkları, yayarken Mustafa'nın kıza duhul edememiş olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedikleri için, Mustafa insan içine çıkamaz, kendi ailesinin bile yüzüne bakamaz hale gelmişti. Elçiler sınırlı hayal güçlerini de kullanmışlar, kanlı çarşafı açıklayabilmek için Mustafa'nın odun keserken yarıldığını pekala bildikleri parmağına dikkat çekmişler. Ailenin en küçük, en sevilen, en şeytan çekici oğlunu hırpalamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Mustafa bir anda bu alışılmadık hikayeyle sarhoş olan köylülerin ağzında kuşu ötmeyen Mustafa'ya dönüştü. Oysa bu söylentilerin hiçbiri doğru değildi. 15 yaşından beri Kırşehir'in gizli kerhanelerinde namı yürüyen Mustafa, yalnız gerdek gecesi değil, 4 gece boyunca sabaha kadar uyumamış, Leyla'yı da uyutmamıştı. Ama bu gerçeğin ona bir faydası olmadı. Herkes inanmak istediği şeye, kızların içinin gittiği bu dalyan gibi delikanlının işe yaramaz bir erkek olduğuna inanıyordu. Mustafa'da şeytan tüyü olması kadar Leyla'nın güzelliğini de içlerine sindirememiş olan yengelerinin dilden dile taşıdıkları iktidarsızlık ithamı 18 yaşındaki gence çok ağır geldi. Babasının tarım kredisi almak için Kırşehir'e Ziraat Bankası'na gittiği gün ailenin en bol süt veren ineğini komşu köyden bir adama sattı. 4 gün evlilik alabildiği karısını vurmak için ikinci el bir Kırıkkale tabanca aldı. Babası dönüp ineğin satıldığını öğrenince kıyameti koparmış ama o sırada Mustafa Keklik çoktan ruh sağlığı hastanesinin yolunu tutmuştu. Hastaneye vardığında çok sakindi. Danışmadaki görevliye Leyla Keklik'le görüşeceğini söyledi. Öyle bir hasta yok cevabını alınca, Leyla'nın hala kızlık soyadının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla yatırıldığını akıl etti. Nesisin, kimisin sorularına hiç kuşku uyandırmayan cevaplar verdikten sonra içeri alındı, kızın yattığı kata kadar ulaştı. Başhemşire Servinaz'ın en sert, kocası Ekrem'in en sapık zamanlarıydı. Hastaların ilaçları asla ihmal edilmiyordu. Mustafa Keklik, kendisini dünya aleme rezil eden, erkeklik gururuyla oynayan karısını nihayet karşısında gördüğünde, Leyla aldığı ilaçlar nedeniyle sersem haldeydi, ayakta duracak hali yoktu. Mustafa bir an bile düşünmedi, kırık kalesini çektiği gibi karısına doğrulttu, tetiğe bastı. Ama tutukluk yapan tabanca patlamadı. Mustafa niye tutukluk yaptığını anlamak için tabancayı kurcalarken, kendini baldırından vurduğunda, kocasını bile tanıyamayacak kadar ağır ilaçlar almış olan Leyla odasına dönmüş, içinden zorlukla çıktığı yatağına girmişti. Silah sesine koşuşan görevliler Mustafa Keklik'i yerde kanlar içinde buldular. Zavallı çocuk hem hırsından hem acısından hüngür hüngür ağlıyordu. Derhal devlet hastanesine sevk edilen Mustafa Keklik, tedavisi yapıldıktan sonra adam öldürmeye tam teşebbüs, ruhsatsız silah taşımak ve ateş etmek başta olmak üzere, halkı galeyana getirmek, kamunun huzurunu bozmak gibi ilgili ilgisiz birçok suçtan tutuklanıp hapse kondu. Ruhsatsız silah taşımaktan suçlu bulundu, diğerlerinden delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Cezası kesinleştikten sonra topu topu 2 ay 10 gün yattı çıktı. Köye dönmeye yüzü yoktu, düştüğü durumdan çok utanıyordu. Hemen askere gitti. İlaçlarını alınca düzelip evine gönderilen, sonra yine taşkınlık yaptığı için geri getirilen Leyla, aynı hastaneye 4. kez yatırıldığında, askerliğini bitiren ve ekmeğini İstanbul'da aramaya karar veren Mustafa Keklik, birçok iş değiştirdikten sonra çevresinde Maserati Reşat diye bilinen kumarhaneci Reşat Öz Yılmazel'in Etiler'deki restoranında garson olarak çalışmaya başlamıştı. Boylu poslu, yakışıklı bir gençti. Her ne kadar karısına ve yengelerine sökmediyse de kadınları etkileyen doğal bir karizması vardı. Genç yaşında başına gelen yüz kızartıcı olay, hapishane ve askerlik yılları Mustafa'yı çok sertleştirmişti. Hem heybetli hem de arıza çıkaran müşterilere fütursuzca diklenmesi, Maserati Reşat'ın dikkatini çekince çocuğu yanına aldı. Mustafa böylece garsonluktan yarı şoför, yarı bodyguardlığa terfi etti ve haftasında Reşat'tan ilk görevini aldı. Tarabya'daki tavernanın üst katında oturan ve Reşat'ın başına bela olan emekli müdürle ihtiyar karısını şöyle hafif tertip korkutacaktı. Reşat abisinin cömertliği sayesinde sırtına lacileri çeken, Glock marka tabancayla bir de cep telefonu edinen Mustafa Keklik, başhekimin yatakhane arkadaşı Erdem Bakırcıoğlu'nun Tarabya'da Maserati Reşat'ın tavernasının üst katında bulunan evinin kapısını çaldığı sırada, emekli bürokrat evinden kilometrelerce uzakta, denize sırtını dönen ruh sağlığı hastanesinin konferans salonunda kıçının üstünde kayıyor, o sırada görünen çorap jartiyerleri bütün salonun dikkatini çekiyordu. Kapıyı birkaç ay önce Bediye Hanım'ın yanında çalışmaya başlayan temizlikçi Kübra açmıştı. Açmasıyla iki genç arasında ilk bakışta aşk denen şey oldu. Mustafa'nın yakışıklılığı karşısında Kübra'nın dili tutuldu. Bir süre filmlerdeki gibi bakıştılar. Kübra da az güzel değildi. Mustafa'ya bakarken ince uzun esmer parmaklarıyla ince hatlı çenesini tutmuş, siyah kirpiklerini kırpıştırıp duruyordu. Yakışıklı bodyguard da Kübra'yı tepeden tırnağa beğeniyle süzmeden edemedi. Bediye Hanım salonda boğazın sularının titreştiğini gören pencerenin önündeki çay masasına oturmak üzereydi. Mustafa bir kağıt parçasını pırıltılı taşlarla süslü kot ceketinin cebine sokan Kübra'ya "Evin beyiyle konuşacağım." dedi. Sesi hiç de önceden prova ettiği gibi sert çıkmamıştı. O anda bu esmer ve güzel kıza kot ceketin çok yakışmış olduğunu düşünüyordu. Kübra lacileri çekmiş, yukarıdan bakan Mustafa'ya tatlı bir sesle "Bey evde değil, yarın dönecek ama hanım evde." dedi. Kapıyı ardına kadar açıp Özcan Deniz'in Asmalı Konak dizisindeki haline benzettiği çocuğu sorgusuz sualsiz salona buyur etti. İçi gitmişti. Evde kalıp çocukla bakışmak, onunla vakit geçirmek için can atıyordu ama acelesi vardı. Çay masasına oturmuş, Royal Worcester damgalı porselen tabaklardaki pötiförlerden birini ağzına atmak üzere olan Bediye Hanım'a, ''Bu bey sizinle konuşmaya gelmiş.'' dedi. Yakışıklı Mustafa'ya bir daha bakıp gözü arkada kalarak gitti. Mustafa'nın yasa dışı meslekteki ilk göreviydi. Bu tür tehdit konuşmalarının nasıl yapılacağı hakkında bir bilgisi yoktu. Kübra'nın güzelliği de elini ayağını birbirine dolaştırmıştı. Sert bir ifade takınmak için epeyce zorlandı. Baktı olmuyor, hiç girizgah filan yapmadan, ''Bu taverna burada duracak, beğenmiyorsanız çekip gidin.'' dedi. O sabah işitme cihazının pili biten ve markasını, modelini yazdığı bir kağıdı eline tutuşturup Kübra'yı Şişli'ye, tıbbi cihazlar satan bir dükkana gönderen Bediye Hanım, yakışıklılığı gözünden kaçmayan Mustafa'yı çay masasına davet etti. Çocuğu kendisine hayat ve sağlık sigortası satmak için randevu almış olan sigortacı zannetmişti. Mustafa her ne kadar sesi sert çıkmasa da, içeriği çok ağır olan cümlesine karşılık çay daveti alınca şaşırdı, süngüsü düştü. Bu işler böyle oluyor herhalde diye düşünerek masaya oturdu ve Bediye Hanım'la aralarında gerçek bir sağırlar diyaloğu başladı. Mıknatıslı siyah gözlerine deli gibi aşık olduğu üvey oğluyla evlenebilmek için aile faciasına yol açmaktan bile çekinmeyen, ömrünü her türlü güzelliğe adamış Bediye Hanım, çevresinde çirkin insan görmeye tahammül edemezdi. Alışveriş yaparken bile güzel tezgahtarları seçer, duraktan taksi çağırırken en yakışıklı şoförü bilhassa rica ederdi. Evinde çalışmak için başvuran Kübra'yı da becerikli veya iyi huylu olduğu için değil, güzel olduğu için işe almıştı. Kocasının kendisine duyduğu büyük aşktan ve adamın üstündeki etkisinden de öyle emindi ki, çevresinde güzel kadınlar bulunmasından hiç korkmazdı. Vahşi denebilecek bir güzelliğe sahip Mustafa'ya bakarken, artık çok yaşlı bir kadın olmanın verdiği buruk acıyı ilk kez bu kadar derinden tadıyor, fakat ne gariptir ki bundan büyük bir haz alıyordu. Hayatın her anını dolu dolu yaşamış, her türlü güzelliğe doymuş olduğunu hissetmekten hoşlandı. Mustafa'yı benliğinin en değerli unsuru olan kadınlığından ve çevresinin kraliçesi olarak geçirdiği geçmişinden beklenmeyecek bir şekilde bilgece bir tavırla ''Güzel oğlum, ben 75 yaşındayım.'' dedi. ''Yaşayacak daha kaç günüm kaldı sanıyorsun?'' ''Son günlerimde boğazın titreşen sularına bakmaktan başka bir arzum yok artık.'' 21. ayrımın sonu. Sayfa 188.